Zaman Tüneli. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir zaman tüneli programında sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tarihe şan verenler. Sevgili dinleyiciler, bu hafta sizlere Plevne Destanı'nın unutulmaz kahramanı, Büyük Kumandan Gazi Osman Paşa'dan bahsedeceğiz. Vaka daha önceki programlarımızda çeşitli vesilelerle kendisinden ve şanlı Plevne Destanı'ndan bahsetmiştik. Ama her bahsedişimiz farklı bir zaviyeden, farklı bir açıdan olmuştu. Bu hafta da Gazi Osman Paşa'nın başka yönlerinden ve yine tabii Gazi Osman Paşa'dan bahsedilir de Plevne Destanı'ndan bahsedilmez mi? O destandan bir nebze olsun bahsetmeye çalışacağız. Gazi Osman Paşa Tokatlı'dır sevgili dinleyiciler. Bu şehrimiz Gazi Osman Paşa'yla ve yetiştirdiği diğer büyüklerle ne kadar övünse azdır. İşte Şeyhülislam İbni Kemal, yine Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi, bunlar Tokatlıdır. 1832 yılında dünyaya geldi Gazi Osman Paşa. Yağcıoğulları adında fakir fakat şerefli bir aileye mensuptu. Küçük yaşta ailesiyle beraber İstanbul'a geldi ve askeri mekteplerde okudu. 21 yaşında Harbiye'den mülazım-ı sani yani teğmen rütbesiyle mezun oldu. Bilhare erkan-ı harp yani kurmay sınıflarına ayrıldı. Tam o sırada Kırım Harbi çıktı ve Rumeli'deki orduya verildi. Büyük bir şevkle ve heyecanla ordudaki vazifesine koştu. 21 Mart 1855'te Opatorya'da yararlılık gösterdi ve mülazım-ı evvel yani üst teğmen oldu. Kırım Harbi'nden İstanbul'a yüzbaşı rütbesiyle döndü. İşte buradan da Gazi Osman Paşa'nın ne kadar büyük bir asker olduğunu anlamak mümkün. Mülazımı sani yani teğmen olarak gittiği bir harpten bir senenin içinde iki rütbe atlayarak yüzbaşı rütbesiyle dönmüştür. Kısa bir süre sonra 1862'de de binbaşı olmuştur. Cebeli Lübnan'da, Lübnan o zaman Osmanlı Devleti'nin bir sancağıydı. Burada bir isyan patlak verdi ve oranın bu isyanın bastırılmasında görev aldı. Arkasından Girit isyanının tenkili için gönderilen kuvvetlere katıldı Osman Paşa. O zaman Osman Paşa değil tabii. Burada yine çok büyük bir gayret ve fedakarlık gösterdi. Bu kendisini tanıtmaya bir vesile oldu. 1867'de Kaim-i Makam, bu mülkiye kaymakamı değil askeri kaymakam, bugünkü yarbay rütbesine tekabül ediyor. Bir yıl sonra da Miralay yani albay oldu. Hep isyanlardan açılmıştı şansı. Lübnan ve Girit isyanı derken Yemen isyanını önlemek ve isyanın gelişmesine mani olmak maksadıyla buraya gönderildi. Bu tümende alay kumandanı olarak bulundu. Bu Yemen harplerinde de muvaffakiyet gösterdi ve paşalığa terfi etti. 1871 yılında Yemen'den İstanbul'a döndü sevgili dinleyiciler. Aynı yıl 3. Ordu'nun Redif Livalığı'na geçirildi. Liva bugünkü Tuğgeneral muadilidir. 1875 yılına kadar memleketin muhtelif yerlerinde vazife aldı. Kumandanları tarafından daima takdir ve taltif edildi sevgili dinleyiciler. O sene merkezi Erzurum'da bulunan 4. Ordu'nun Erkan-ı Harbiye Reisliğine yani Kurmay Başkanlığı'na gönderildi. Balkanların durumu birdenbire karışınca hükümet bir takım tedbirler almaya başlamıştı sevgili dinleyiciler. Osman Paşa da Erzurum'dan İstanbul'a davet olundu. Niş'te 1. Tümen Kumandanlığı'na tayin edildi. Sonra Vidin Kumandanı oldu. Buradaki kuvvetleri süratle seferberliğe hazır hale soktu ve harp için bütün tedbirleri aldı. 1876 yılında Sırbistan, eski bir Osmanlı vilayeti olan Sırbistan, Osmanlı hükümetine harp ilan etti ve tecavüzlere başladı. Osman Paşa, askerlik namusunu ila edeceğimden, yükselteceğimden kimse şüphe edemez diyerek yıldırım süratiyle hududu geçti. Sırplar şaşkınlık içindeyken İzvor tepelerini dövüşerek ele geçirdi. Timok nehrini aştı, Zayçar'a yüklendi. Kanlı ve şiddetli muharebelerden sonra kat'i bir muvaffakiyet kazandı ve Zayçar'a girdi. Sırplar burada tam manasıyla hezimete uğradılar sevgili dinleyiciler. Orduları paramparça edildi. ...8 Ağustos 1876'da... rütbesi müşirliğe yani maraşalliğe yükseltildi. Şöhreti bütün memlekete yayıldı. Artık onu herkes tanıyor ve seviyordu. Terfi geldiği zaman ağladı. Kolordu'nun Erkan-ı Harbiye Reisi Tahir Paşa'ya, Tahir Paşa dedi, bizi müşir yaptılar fakat biz bir şey yapmadık dedi. Bunun üzerine Tahir Paşa, öyle demeyin Paşa Hazretleri dedi. Yakın tarih isminizi iftiharla yazacaktır dedi. Ruslar 1877 yılında Osmanlı hükümetine harp ilan ettiler sevgili dinleyiciler. Osman Paşa da aldığı emir üzerine kol ordusuyla Plevne'ye geldi. Temmuz'un 20'sinde 1. Muharebe'yi verdi. Bu Plevne'de kazandığı ilk zaferdi. O zaman Plevne'de istihkam namına hemen hemen hiçbir şey yoktu sevgili dinleyiciler. Osman Paşa topraktan istihkamlar vücuda getirdi ve bütün tabiye usullerini değiştirdi. Plevne'nin yeşil tepeleri üstünde düşman ordularına ve bütün cihana buraya kadar, buradan ileri geçemezsiniz diye gürlediği ve bütün gönülleri Plevne müdafasıyla doldurduğu zaman yalnız asil, kahraman ve feragatli Türk ordusuna inanmış ve Allah'ına güvenmişti. Muhasara müddetince bu imanını muhafaza etti sevgili dinleyiciler. 31 Temmuz'da 22 bin kişiyle 40 bin mevcudu ve 170 de topu olan düşman ordusu karşılaştı. Burada Osman Paşa ikinci zaferini de kazandı. Ruslar muharebe meydanını terk ederken 10 bin ölü ve yaralı bıraktılar. Ağustos'un 31'inde Lofça'da, Bulgaristan'dadır bu şehirde, Plevne gibi Tuna kenarında, bizzat kumanda ettiği orduyla 20 bin mevcutlu düşman ordusu önüne kattı. Yine binlerce zayiat verdirtti. 7 Eylül'den 12 Eylül 1877'de sona eren 5 günlük 3. Plevne Muharebesi, harp tarihlerinde pek mühim bir vesika teşkil edecek kadar parlak oldu. Düşman ordusu devamlı takviye alıyordu, buna rağmen mağlubiyete uğramıştı. Padişah Osman Paşa'ya gazi unvanını verdi. Gazi gazaya katılmış ve bu gazada yararlılık göstermiş veya yaralanmış kimselere verilen eski bir Türk unvanıdır. Osman Paşa azmini kırmadı sevgili dinleyiciler. En ufak bir fırsattan en büyük istifadeyi çıkarmasını bilmekteydi. Az kuvveti çok kuvvete karşı en mahir kumandanları hayretlere düşürecek şekilde kullanıyordu. Fakat nihayet kahramanlığın, cesaretin, askeri bilginin de dayandığı bir şey vardı. O da insan ve malzeme çokluğuydu. 25 Ekim'de Plevne 170 tabur, 152 süvari bölüğü ve 571 topla muhasara edildi. Şehri müdafaa eden kuvvetler o kadar azdı ki mukayeseye bile imkan yoktu sevgili dinleyiciler. Düşman başkumandanı bir ultimatum gönderdi. Burada müşir hazretleri, zat-ı devletlilerinize aşağıdaki hususları bildirmekle şeref duyarım diyordu. Korna Dubrik ve Teliş'teki Türk kıtaları esir edilmişlerdir diyordu. Rus orduları birçok mevzileri ele geçirmişlerdir. Plevne, Rus İmparatorluk muhafızları ve kumbaracılardan mürekkep bir kol orduyla takviye edilmiş olan Batı ordusu tarafından tamamen kuşatılmıştır. Muhabere ve muvasala, yani haberleşme ve ulaşım yolları kesilmiştir. Bundan böyle hiçbir iaşe kolunun gelmesi beklenemez. İnsaniyet namına ve mesuliyeti zat-ı alinize raci olacak, fazla kan dökülmesine mani olmak üzere ben sizi bütün mukavemetleri kesmeye ve tayin edeceğiniz bir yerde teslim şartlarını görüşmeye davet ederim diyordu başkumandan Grand Dük Nikola Nikolayevich Romanov, Çar'ın kardeşi. Bu Grand Dük'ün ultimatomu hakikate uyuyordu sevgili dinleyiciler. Hakikaten yardım imkanı yok. Plevne'deki kıtalar son derece zayıf, haberleşme kesilmişti. Fakat Osman Paşa arkadaşlarının da fedakarlığına müracaat etti. Hayır, teslim olmayacaklardı. Gazi Osman Paşa düşmana red cevabı verdi. Kumandam altında bulunan Türk ordusu cesaret, sebat ve enerjilerini, kudretlerini ispat etmekten hiçbir suretle geri kalmamışlardır dedi. Bugüne kadar yapılan bütün harplerde muzaffer olmuşlardır. Bu sebeple Majeste Çar, kendi muhafız kuvvetleriyle kumbaracılarını imdat kuvvetleri olarak buraya getirmek lüzumunu duymuştur. Gorna Dubnik ve Teliş mağlubiyetleri, buralarda bulunan kıtaların teslim oluşu, muhabere ve muvasala yollarının kesilişi, büyük yolların işgal olunması, ordumu düşmana teslim etmem için kafi sebepler değildir dedi. Bu suretle dedi, askerlerimin şevkinden hiçbir şey eksilmemiştir dedi. Bunlar, Türk askeri şerefini muhafaza etmek için yapmaları lazım gelen her şeyi de henüz yapmış değillerdir dedi. Bugüne kadar dedi, vatanımızın uğrunda seve seve kan döktük. Teslim olmaktansa buna devam edeceğiz. Dökülen kanların mesuliyetine gelince, bu dünyada da öteki dünyada da bu harbe sebep olanların üzerindedir diye Grand Duke cevap verdi. Plevne Edirne'yi müdafaa eden kuvvetler gitgide eriyor, malzeme tükeniyordu sevgili dinleyiciler. Çaresiz kalan Osman Paşa şehre çekildi. En ümitsiz anlarda bile maneviyatını kırmadı. Bin bir mahrumiyet içinde 2 ay daha dövüştü. Tarihini bir defa daha denemek ve muhasarayı yarıp çıkmak kararını verdi. Böyle bir teşebbüsün mutlaka muvaffak olacağı hakkında kimse kendini aldatamaz. Fakat bana öyle geliyor ki vatanımızın şerefi ve ordumuzun şöhreti bizim böyle son ve yüksek bir teşebbüse girişimizi vacip kılar diyordu. Ne var ki talih yaver olmadı sevgili dinleyiciler. 1877'nin 16 Aralık'ında muhasara hattının bir kısmını parçalayarak geçti ancak kat'i bir netice alamadı. Birinci tümenin başında dövüşürken yaralandı. Birinci tümendeki ümitsizlik diğer tümenlere de sirayet etti. Osman Paşa, tümen ve tugay kumandanlarının müracaatları üzerine düşmandan teslim şartlarını sormak zorunda kaldı. Muhasamata son verilmesi kararını gözyaşlarıyla imzaladı. Osman Paşa, 5'e karşı 1'le dövüşmüştü. Vazifesini fazlasıyla yapmıştı. Ve cihan askerlik tarihine şan dolu, şeref dolu bir destan hediye etmişti. Plevne'ye götürülürken, yolda Rus orduları başkumandanı Grandük Nikolay'la Romanya prensi Karol tarafından karşılandı. Grandük, paşaya elini uzatarak dedi ki, "Siz," dedi, "büyük bir askersiniz müşirim," dedi. "Şanlı kılıncınızı şerefle taşıyabilirsiniz," dedi. Prens Karol da hürmetle eğildi ve paşanın elini sıkmak istedi. Fakat Osman Paşa Prens Karol'a elini vermedi. "Ben," dedi, "koskoca Osmanlı Devleti'nin müşiriyim. Bir asinin, bir isyancının elini sıkmam," dedi. Çünkü Romanya henüz müstakil değildi ve bu harpte Rusların yanında yer almıştı. Evet, düşman askerlerinin alkışları arasında Plevne'ye girdi. Ertesi gün Çar'a takdim edildi. Çar da bu kahramanın kılıcını almak küçüklüğünü göstermedi. "Maraşalim," dedi, "sizi candan tebrik ederim," dedi. "Müdafaanız askeri tarihin en güzel hadiselerinden birisi olmuştur," dedi. "Sizin gibi bir kahramanın kılıncı alınamaz," dedi. "Onu kendi memleketinizdeymiş gibi şerefle taşıyabilirsiniz," dedi. Gazi Osman Paşa Plevne'den sonra Harkov'a götürüldü. Barışı müteakip İstanbul'a döndü. Büyük bir merasimle karşılandı. 7 yıl kadar Sultan II. Abdülhamit'in seraskeri ve ölünceye kadar da mabeyn müşirliği yaptı. Devrim padişahı Sultan II. Abdülhamit kendisini çok sever ve sayar, yanından ayırmazdı. Her gün, her cuma, cuma selamlığına giderken arabasını aldığı tek kişi Gazi Osman Paşa'ydı. Bununla da kalmamış, Gazi Osman Paşa'nın 2 oğluna 2 kızını vererek kendisiyle dünür olmuştur. Gazi Osman Paşa askerlik şerefini, haysiyetini her şeyin üstünde tutmuştur sevgili dinleyiciler. Doğru yoldan ayrılmamıştır. Herkes tarafından sevilen, sayılan bir kimse olmuştur. Ve padişah nezdindeki itibarını istismar etmemiş, kötüye kullanmamıştır. Ve bu şerefinin, haysiyetinin doruğundayken 1900 yılının Nisan ayının 4. günü gecesi hayata gözlerini kapamıştır. Nur içinde yatsın. Kendisini rahmetle ve minnetle anıyoruz.
Tavan Arası.
Sevgili dinleyiciler, eski Avrupa'da adliye hayatı çok dillere destan, çok enteresan tablolar ihtiva etmektedir. 18. yüzyılın sonlarına kadar Avrupa'nın her tarafında şu tür idam şekillerine rastlanırdı. En çok rastlanan idam şekli diri diri yakmaktı. Dörde bölmek, efendim çarka bağlayıp ezmek, kazığa çakmak, suda boğmak, duvara gömmek, diri diri toprağa gömmek, karnını deşmek, kaynar suya atmak, kızgın yağda pişirmek, derisini yüzmek, ata bağlayıp yerlerde sürüklemek en çok rastlanan idam şekilleriydi. Ve en hafif, en lütuf ve merhametin bol olduğu idam şekli de dar ağacında ipe çekmekle iktifa etmekti. El kesmek, dil kesmek, burun kesmek, kulak kesmek veya gözlere mil çekerek kör etmek Avrupa'da rastlanan en hafif cezalardandı. Eski Avrupa'da asılarak idam edilenlerin cesetleri gömülmezdi. 3 gün dar ağacında bekler, ondan sonra olduğu yerde çürümeye bırakılırdı. İşte bundan dolayı 16. yüzyılda Almanya'da bir mahkum asılmış, onun cesedini gece karanlığında dar ağacından indirip de gömen iki kardeş yakalanarak mahkemeye verilmişti ve hakimin hükmüyle her ikisinin de gözleri oyulmuştu. ...18. yüzyılın başlarında asker kaçaklarının burunlarıyla kulaklarının kesilmesi hakkında Prusya hükümeti, yani o zamanki Almanya, bir kanun neşretmiş ve bu kanun büyük bir titizlikle tatbik edilmişti. ...15. asrın sonlarına kadar Avrupa'da her 10 idam mahkumundan biri cellat payı sayılırdı. Yani cellat hazretleri arzu buyurduğu takdirde o mes'ud mahkumu para karşılığında serbest bırakmak hakkını haizdi. Tabi cellat bunlardan zengin olanlarını az çok bilir, o zengin olanıyla pazarlık yapar, onu para karşılığı, fidye karşılığı serbest bırakabilirdi. Eski Avrupa'da yalnız insanlar değil, hayvanlar da mahkemeye verilip muhakeme edilirdi sevgili dinleyiciler. Mesela tarla faresi, çekirge, mayıs böceği gibi zararlı hayvancıklar, psikoposların gösterdikleri lüzum üzerine ruhani mahkemelere verilirlerdi. Her hayvana veya böceğe bir avukat tayin edilirdi. Ve her türlü merasimlere ve usulüne tamamiyle riayet edilerek gayet ciddi bir duruşma yapılırdı. Nihayet suçlu hayvanlar hakkında aforoz kararı verilirdi. Ve ancak işte bu karar üzerine çekirge veya fare mücadelesi başlayabilirdi. Öte yandan insanlara zarar veren, mallarını telef eden veya insanların ölümüne sebep olan hayvanlar aynı insan gibi muhakeme edilir ve cezalandırılırdı. Bu gibi muhakemelerin zabıtları hala durmaktadır. Efendim bir çocuğu öldürdüğü için bir domuzun, yine bir evin camlarını indirdiği için bir maymunun asılarak idam edildiği vaktiyle eski Avrupa'da çok rastlanan hadiselerdendi. Sevgili dinleyiciler, Topkapı Sarayı bahçelerinin sahil kısmında, Üsküdar'a karşı ve sahildeki kale duvarının üstünde 16. asır yapısı büyük ve güzel bir köşk vardı. Bugün mevcut değil bu köşk. Türk yapı sanatının şaheserlerinden biriydi bu köşk. Adı da İncili Köşk'tü. Sadrazam Sinan Paşa yaptırmış ve Sultan 3. Murad'a hediye etmişti. Onun için Sinan Paşa Köşkü denilirdi. Sultan 3. Murat deniz seyretmeye, temaşaya düşkündü. Onun için bir gün İncili Köşk'ün büyük salonunda denize bakan bir pencerenin önünde oturmuş, denizi temaşa etmekteydi. Malum akan su, güzel yüz ve yeşillik insanın kalbine sürur verir, neşe verir demişler. Padişah da buradan denizi seyretmeyi çok severdi. Derken o sıralarda İskenderiye kadırgalarından iki gemi İstanbul'a geldi. Ve mutat protokole uyarak İncili Köşkü'nün önünden geçerken top atmak suretiyle sarayı ve padişahı selamladı. Bu kadar zamandır koca donanmalar girip çıkmış, koca balyemez topları atılmış, bir şeycikler olmamışken o gün bu iki gemiden atılan kuru sıkı toplarla köşk zangır zangır titremişti. Ve padişahın önünde oturduğu pencerenin camları kırılıp dökülmüş, ortalığı toz duman kaplamıştı. Tabii herkese bir dehşet gelmişti ve Sultan Murat da bu menhus bina yoksa yıkılır mı diye hayretini ve endişesini göstermişti. Bir müddet düşündü padişah, düşüncelere daldı. Ondan sonra dedi ki, bu bir işarettir dedi. Bizim dedi, bu köşke son gelişimizdir dedi ve padişahı derin bir hüzün kapladı. Gerçekten sevgili dinleyiciler, Sultan 3. Murad'ın bu sözü boş değildi. Padişah birkaç gün sonra hastalandı ve yatağı ölüm döşeği oldu. Sevgili dinleyiciler, Sultan Abdülaziz devri ricalinden bir Yusuf Kamil Paşa vardı. Bu Yusuf Kamil Paşa'nın hikayesini daha önceki programlardan birinde anlatmıştık. Mısır'a gidiyor bin bir macerayla ve Mısır'da Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın kızı Zeynep Hanım'la büyük bir aşkla evleniyor. Ve bilahare İstanbul'a geliyorlar. Bu karı kocanın birbirine olan muhabbetleri dillere destandır. Çok birbirlerini severek yaşamışlar ve çok hayır hasanat eserleri yaptırmışlar beraberce. İşte bugün Üsküdar tarafındaki Zeynep Kamil Hastanesi bu birbirini çok seven karı kocanın adını yaşatmaktadır. Onlar yaptırmışlar ve bu hastanenin bahçesinde gömülüdürler. Aynı zamanda da vefat etmişler. Yusuf Kamil Paşa Bayezid'de otururdu sevgili dinleyiciler. Yazlık evi bugünkü Zeynep Kamil Hastanesi'nin olduğu yerdi. Bir gün Sultan Abdülaziz bir Ramazan günü, padişahlar kimsenin iftar davetine gitmezdi. Ancak çok sevdikleri, saydıkları, hatırını gözettikleri kimselere, ki bunlar büyük vezirler, ulema, Şeyhülislam gibi kimselerdi, iftara giderlerdi kendileri talep, kendileri inayet buyurarak. Bir gün Sultan Abdülaziz haber vermeden bir akşam namazı Bayezid'de kılıyor ve Sultan Yusuf Kamil Paşa'nın konağının kapısını çalıyor mahiyetiyle iftar yemeğine. Efendim tabii eski paşa konaklarında habersiz de gitseniz iftar gayet şaşalı oluyor. Yusuf Kamil Paşa'nın konağında da böyle. Efendim gayet güzel bir sofra çıkartıyorlar. Padişahı, efendim Sultan Aziz de boğazına düşkün bir padişahtı. Yemek zevki olan bir padişahtı. Sultan Aziz'i hakikaten padişahlara layık bir şekilde ağırlıyorlar. Yemek bitiyor, efendim teravihler kılınıyor. Padişah ayrılırken malum Ramazan ayında gelen iftar misafirlerine diş kirası vermek adetti. Padişaha diş kirası bir kese altın verecek hali yok ya. Yusuf Kamil Paşa büyük bir tepsiye, efendim hatta birkaç tepsiye, tapular, hüccetler, senetler, efendim altın, mücevher ne varsa dolduruyor ve padişaha takdim ediyor. Efendim diyor, kulunuz ve haremim, yani hanımım, efendimize kullukla iftar ederiz. Dünyada mal, mülk namına neye sahip isek hep sizin sayenizdedir. Binaenaleyh hepsini Atabey-i Şahanenize, yüksek eşiğinize arz ediyoruz diyorlar diş kirası olarak ve padişaha takdim ediyorlar. Padişah da Sultan Aziz de memnun oldum, bunları kabul ettim ve yine sizlere hediye ediyorum mukabelesinde bulunuyor. Cömertliğin böylesine, böyle cömertlikle mukabele etmek lazım. O da ancak padişahlara mahsus. Sevgili dinleyiciler, Kanuni Sultan Süleyman bir gün yanındakilere elinde tuttuğu bir kutuyu, bir çekmeceyi gösterdi. Şu çekmecemi benimle beraber kabrime defnedin, vasiyetimdir diye vasiyette bulundu. Sultan kısa bir müddet sonra vefat etti ve vasiyetinin yerine getirilmesi için çekmece mezarın başına getirildi. Ancak Ebu Suud Efendi de dahil olmak üzere orada hazır bulunan ulema, efendim çekmece ölüyle gömülürdü, gömülmezdi diye münakaşaya koyuldular. İslamiyet'te ölünün eşyası ölüyle beraber kabre defnedilmez, mecusilere benzemek olur dediler. Ve derken bu çekmecede ne varmış diye merak ettiler. İçini açtıkları zaman içinden bir tutam kağıt çıktı. Dikkatle bakılınca bunların Ebu Suud Efendi'den alınmış fetvalar olduğu anlaşıldı. Yani padişah demek istiyordu ki ben ne icraatta bulunduysam, ben ne yaptıysam hep efendim dinin, hukukun, kanunun emriyle yaptım. Şeyhülislam Ebu Suud Efendi bu fetvaları görünce ağlamaya başladı. Ah Süleyman dedi, sen kendini kurtarmışsın. İş bize kalmış dedi. Evet sevgili dinleyiciler, bu hafta da zaman tünelinin sonuna geldik. Haftaya tekrar buluşuncaya kadar hoşça kalın.
Zaman tüneli.